Ayrım 29.
Malina şöyle diyor. Sen benim bile son ümidim değilsin. Ve Bay Velek sen olmadan da kendini hiç kimseye sevdirmemeyi yeterince başaracaktır. Biri kalkıp da ona yardım edecek olursa artık kendi kendisine hiç yardım edemez olur. Söyleyeceğim birkaç sözle onu öldürmüş olursun yalnızca. Bugün Saşer'de, Mavi Bar'da Malina'yı bekliyorum. Uzun süre gelmiyor ama sonra yine de geliyor. Büyük yemek salonuna geçiyoruz ve Malina şef garsonla konuşuyor ama sonra ansızın kendi sesimi duyuyorum. Hayır, yapamam. Lütfen burada olmasın. Bu masada oturamam. Malina bunun çok iyi bir masa olduğunu, duvarın çıkıntı yapan bölümüne arkamı vererek oturabildiğim için bunun benim daha büyük masalara yeğlediğim bir köşe masası olduğunu belirtiyor. Şef garson da aynı fikirde. Beni tanıyormuş, bu kuytu masayı severmişim. Soluğum kesilmiş olarak konuşuyorum. Hayır, hayır, görmüyor musun? Malina soruyor. Burada görecek ne var ki? Çevrenin dikkatini çekmeyelim diye dönüp ağır ağır çıkıyorum. Jordanları ve Amerikalı konuklarıyla en büyük masada oturan Alda'yı selamlıyorum. Sonra tanıdığım ama adları aklımda olmayan bütün öteki insanlara da selam veriyorum. Malina sakin sakin arkamdan geliyor. Öylece yürüdüğünü, onun da selam verdiğini hissediyorum. Gardıropta paltomu omuzlarıma koyuyor. Çaresizlik içerisinde ona bakıyorum. Anlamıyor mu? Malina alçak sesle soruyor. Neydi gördüğün? Ne görmüş olduğumu henüz bilmiyorum ve Malina'nın aç olduğunu, yemeğe geç kaldığımızı düşündüğümden ansızın yine restorana geri dönüyorum. Acele acele konuşarak açıklıyorum. Özür dilerim, geri dönelim. Yemek yiyebilirim, yalnızca bir an dayanamadım. Gerçekten de o masaya oturuyorum ve şimdi biliyorum ki bu Ivan'ın bir başkasıyla oturacağı masadır. Ivan, Malina'nın yerine oturacak ve yemekleri ısmarlayacak ve bir başkası benim Malina'nın yanında oturmam gibi onun sağ yanında oturacak. Yemek sağda yenmiş olacak, bir kez sağda böyle yenmiş olacak. Bu masa bugün benim idama götürülmeden önce son yemeğimi yediğim masa. Yine soğan sosuyla tafelspitz var. Ondan sonra küçük bir kahve. Hayır, tatlı ya da meyve istemiyorum. Bugün istemiyorum. Olayın geçmekte olduğu ve ileride de geçeceği masa burası ve insanın başı kesilmeden önce durum böyledir. İnsanın bir kez daha yemek yemesine izin verirler. Restoran Saşer'de başım tabağın içine yuvarlanıyor, kan bembeyaz masa örtüsüne sıçrıyor, başım düşmüş ve müşterilere gösteriliyor. Bugün Beatrice Sokağı ile Macar Sokağı'nın birleştiği köşede kalıyorum ve daha ileri gidemiyorum. Artık oynatamadığım ayaklarıma bakıyorum, sonra kaldırıma ve her şeyin renginin değişmiş olduğu kavşağa bakıyorum. Çok iyi biliyorum, o önemli yer burası olacak. Kahverenginin içinde ıslak ıslak çıkıyor bile. Bir kan gölünün içindeyim, kan olduğu için burada sonsuza değin durup ensemi tutamam, gördüğümü göremem. Kimi zaman kısık, kimi zaman da yüksek sesle bağırıyorum. Hey, lütfen, hey, durun, lütfen, dursanıza. Elinde çarşı çantası yanımdan geçmiş olan bir kadın dönüyor ve soran bakışlarını bana yöneltiyor. Çaresizlik içerisinde soruyorum. Lütfen, size yalvarırım, bir saniye durun, yolumu şaşırmış olmalıyım, gideceğim yeri bulamıyorum, burasını tanımıyorum. Macar sokağı nerededir, biliyor musunuz acaba? Çünkü bu kadın Macar Sokağı'nın nerede olduğunu bilebilir. Şöyle diyor. Şu anda zaten Macar Sokağı'ndasınız. Hangi numarayı arıyorsunuz? Köşeden aşağısını işaret ediyorum ama durduğum yeri değiştirip Beethoven evinin bulunduğu yana geçiyorum. Beethoven'ın yanında güvence altındayım ve 5 numaradan üstünde 6 numara bulunan bana yabancılaşmış bir bina kapısına bakıyorum. Kapının önünde Frau Breitner'i görüyorum. Şu anda Frau Breitner'le çarpışmak istemiyorum ama Frau Breitner bir insan, çevremde insanlar var, bana bir şey olamaz ve karşı kıyıya bakıyorum. Kaldırımdan inip karşı kıyıya varmak zorundayım. Tramvay zil çalarak geçiyor, bu bugünkü tramvay. Her şey her zaman olduğu gibi o geçene değin bekliyorum ve gösterdiğim çabadan ötürü titreyerek anahtarı çantamdan çıkarıyorum. Karşıya geçmek üzere davranıyorum. Dudaklarıma bir gülümseme oturtuyorum. Frau Brandner için karşı kıyıya vardım. Güzel kitabımı da kendisi için düşündüğüm Frau Brandner'in yanından geçiyorum. Frau Brandner gülümseyişime karşılık vermiyor ama selamımı alıyor ve evime yine ulaştım. Hiçbir şey görmedim, eve geldim. Evde yere uzanıyorum, kitabımı düşünüyorum, onu yitirdim. Şimdi güzel kitap diye bir şey yok. Güzel kitabı artık hiç yazamam. Güzel kitabı düşünmeyi uzun zaman önce nedensiz olarak bıraktım, aklıma hiçbir cümle gelmiyor artık. Oysa güzel kitabın varlığına ve onu Ivan için bulacağıma çok inanmıştım. Artık hiçbir gün gelmeyecek. İnsanlar hiçbir zaman olmayacaklar. Şiir hiçbir zaman söylenmeyecek ve onlar, insanlar hiçbir zaman insanların kapkara, karanlık gözleri olacak, elleri yıkımı getirecek, veba gelecek, herkesin içinde olan bu veba, herkese bulaşmış olan bu veba, herkesi silip süpürecek. Çok yakında bu her şeyin sonu olacak. Güzel. Artık gelmiyor benden. Oysa benden gelebilirdi. Dalgalar halinde Ivan'dan, güzel bir insan olan Ivan'dan bana doğru geldi. Güzel olan tek bir insan tanıdım. Ne de olsa güzellik denen şeyi görebildim en sonunda. Ben de en sonunda tek bir kez Ivan sayesinde güzel olabildim. Beni yerde bulan Malina, "Kalk ayağa," diyor ve söylediğinde ciddi. Güzellik üzerine neler söylüyorsun? Nedir güzel olan? Ama ayağa kalkamıyorum. Kafamı büyük filozoflara dayamışım. Bayağı sert olan büyük filozoflara. Malina kitabı çekiyor ve beni kaldırıyor. Ben. Con affetto. Bir gün sana söylemem gerek. Hayır, sen açıklamalısın bana. Biri tam anlamıyla güzel ve normalse neden yalnızca düşlemi harekete geçirir? Sana hiç söylemedim. Ben hiç mutlu olmadım. Asla. Yalnızca belli anlarda mutluydum ama sonunda yine de güzelliği gördüm. Şimdi bu neye yeter diye soracaksın. Tek başına tümüyle yeterli oluyor. Onun dışında pek çok şey gördüm ama gördüklerim asla yeterli olmadı. Ruh hiçbir ruhu harekete geçirmez. Yalnızca aynı ruhun ruhu yapabilir bunu. Özür dilerim. Güzellik senin için daha sonra gelen bir şey ama güzellik ruhu harekete geçirir. Je suis tombé mal, je suis tombé bien. Malina. Hep düşme, ayağa kalk, oyalan biraz, dışarı çık. Beni ihmal et, bir şey yap, herhangi bir şey yap. Ben. Dolce Simo. Bir şey mi yapayım? Seni terk mi edeyim, seni bırakayım mı? Malina. Ben kendimle ilgili bir şey söyledim mi? Ben. Sen söylemedin ama ben senden söz ediyorum. Seni düşünüyorum. Senin hatırın için ayağa kalkıyorum. Bir kez daha yemek yiyeceğim. Artık yalnızca senin hatırın için yemek yiyorum. Malina benimle dışarı çıkmak isteyecek, beni oyalamak isteyecek, zorlayacak beni, sonuna değin zorlayıcı olacak. Öykülerimi onun için nasıl birazcık olsun anlaşılır kılabilirim? Büyük bir olasılıkla Malina üstünü değiştiğinden ben de üstümü değişiyorum. Yine devam edebiliyorum. Aynadaki görüntüme bakıyorum ve ona bir görevi yerine getirircesine gülümsüyorum. Fakat Malina diyor ki, Malina bir şey söylüyor mu? Malina diyor ki, öldür onu, öldür onu. Bir şey söylüyorum ama gerçekten söylüyor muyum bir şey? Şöyle diyorum, yalnız onu öldüremem, yalnız onu öldüremem. Sonra sert bir sesle, yanılıyorsun, o benim yaşamım, tek mutluluğum, onu öldüremem. Ama Malina duyulmayan ve duyulmaması olanaksız bir sesle karşılık veriyor, öldür onu. Kendimi oyalıyorum ve çok az okuyorum. Akşamın geç saatlerinde pick-up hafiften çalarken anlatıyorum. Liabigasse'deki psikoloji enstitüsünde hep çay ya da kahve içerdik. Orada tanıdığım bir adam vardı. Hep herkesin söylediğini steno'ya geçirirdi. Bazen başka şeyler geçirdiği de olurdu. Ben steno bilmem. Bazen birbirimizi Rorschach testiyle, Suzondi testiyle, tatla sınar, karakter ve kişilik saptamaları yapardık. Başarı ve davranış gözlemlerine, anlatım araştırmalarına girişirdik. Günün birinde bu adam bana o güne değin kaç erkekle yatmış olduğumu sordu. Aklıma hapishanede yatan şu tek ayaklı hırsızla Marahifil'deki bir randevu evinin sinek pislikleriyle kararmış lambasından başka bir şey gelmedi. Ama öylesine atıverdim. 7 erkekle yattım. Adam hayretle güldü ve o zaman benimle memnuniyetle evleneceğini, hiç kuşkusuz akıllı, aynı zamanda da güzel çocuklarımızın olacağını söyleyerek bu öneri konusunda ne düşündüğümü sordu. Birlikte pratere gittik. Ben dev dönme dolaba binmek istiyordum. O sıralarda hiç korku yoktu içimde ama planatörcülükle ve daha sonra kayak kaymada olduğu gibi sık sık mutluluk duygusu vardı. Mutluluktan saatlerce gülebilirdim. Sonradan tabii bu konuda hiç konuşmadık. Kısa sürede sonra ben bitirme sınavlarına girmek zorundaydım ve 3 büyük sınavın olacağı sabah felsefe enstitüsündeki sobanın tüm korları dışarı döküldü. Birkaç kömür ya da odun parçasını ayağımla ezdim. Bir kürek ve süpürge bulmak için koştum. Çünkü kadın hademeler daha gelmemişlerdi. Kor ve duman korkunçtu. Bir yangın çıksın istemiyordum. Korları ayaklarımla ezdim. Ondan sonra enstitünün içi günlerce koktu. Ayakkabılarım kavrulmuştu fakat hiçbir şey yanmadı. Pencerelerin de tümünü açmıştım. Bütün bunlara karşın sabahın 8'indeki ilk sınava vaktinde yetişebildim. Bir başka adayın da orada olması gerekiyordu ama çocuk gelmedi. Gece bir beyin kanaması sonucu ölmüştü. Leibniz, Kant ve Hume üzerine soruları yanıtlamak için içeri girmezden önce haber aldım bunu. O sıralarda aynı zamanda rektör olan yaşlı Hofrat'ın Avusturya devlet hiyerarşisinde bir ünvan, bizde karşılığı bulunmamaktadır. Üstünde kirli bir sabahlık vardı. Kısa süre önce Yunanistan'da kendisine ne için olduğunu bilmediğim bir nişan verilmişti ve rektör soruları sormaya başladı. Bir adayın ölüm nedeniyle sınava gelmemesine çok kızmıştı. Ama hiç olmazsa ben gelmiştim ve henüz ölmüş değildim. Ne var ki rektör öfkesinden sınav sorularının hangi alandan sorulacağını unutmuştu. Üstelik arada bir de telefon geldi. Sanırım kız kardeşindendi. Yeni Kantçıları, sonra yine İngiliz tanrıcılarını ele aldık. Ama Kant'ın kendisinden henüz oldukça uzaktık ve ben çok şey biliyor sayılmazdım. Telefondan sonra durum biraz düzeldi. Doğrudan doğruya kararlaştırılmış konu üzerine konuşmaya başladım ve rektör bunun farkına varmadı. Ona korka korka mekan ve zaman sorununa ilişkin bir soru sordum. Bu sorunun o zaman için benim açımdan önemsiz olduğunu belirtmem gerek ama soracak bir sorumun bulunması rektörün gururunu okşamıştı. Bunun ardından çıkmama izin verdi. Kendi enstitümüze koştum, yangın falan yoktu, onun üzerine öteki iki sınava girdim. Tümünden de geçtim. Ama sonraları mekan ve zaman sorununun üstesinden hiçbir zaman gelemedim. Bu sorun büyüdükçe büyüdü. Malina, bu nereden aklına geldi? Oysa o dönemin senin için hiç önem taşımadığını düşünüyordum. Ben, sınav önemsizdi ama adı üstünde. Sınavdı yine de ve 23 yaşındaki öteki adayı bir beyin kanaması öldürmüştü. Sınavdan sonra enstitüden üniversite caddesine kadar olan yolu yürümek zorunda kaldım. Üniversitenin taş duvarları boyunca yürüdüm ve bu arada duvara tutundum. Caddeyi de geçtim. Çünkü Eleanor'la Alexander Fraser ben Cafe Basteyi'deki bekliyorlardı. Berbat bir yüzle, neredeyse yıkılacak gibi gözükmüş olmalıyım. Beni pencereden görmüşler, daha ben onları görmezden önce. Masalarına gittiğimde ikisi de tek kelime söylemedi. Sınavı başaramadığımı düşündüler. Zaten ancak bir anlamda geçmiş sayılabilirdim. Sonra bir fincan kahve koydular önüme. Şaşkın bakışları arasında sınavın çok kolay, çocuk oyuncağı gibi olduğunu söyledim. Bir süre daha bana sorular sordular. Sonunda geçtiğime inandılar. Ben ateşi, muhtemel yangını düşünüyordum. Ama anımsamıyorum. Tam olarak anımsamıyorum. Kutlamadığımızdan eminim. Kısa bir süre sonra iki parmağımla bir asaya dokunup Latince bir sözlük söylemem gerekiyordu. Lili'den ödünç aldığım kısa etekli siyah bir elbise giymiştim. Büyük amfide bir dizi genç erkekle birlikte duruyordum. O gün nihayet kendi sesimi de kararlı bir ifadeyle ve yüksek perdeden duyabildim. Öteki sesler hemen hiç duyulmuyordu. Ama kendimden korkmamıştım ve daha sonraları yine alçak sesle konuştum. Ben, Lamentandosi. Şimdi onca yıl boyunca, onca özverinin sonucunda ne öğrendim acaba ben? Ve ayrıca harcadığım çabayı da düşün. Malina, doğal olarak hiçbir şey öğrenmedin. Ama zaten içinde var olanı, zaten bildiğini işledin. Sence az mıdır bu? Ben, belki de haklısın. Şimdi kimi zaman kendimi bir zamanlar olduğum konumumla geri getirdiğimi düşünüyorum. Her şeye sahip olduğum, neşenin gerçek neşe olduğu, iyi anlamda ciddiyeti paylaştığım zamanı düşünmek çok hoşuma gidiyor. Quasi glissando. Daha sonra her şey yaralandı, her şey hasara uğradı, kullanıldı, eskitildi ve sonunda yıkıldı. Moderato. Kendimi ağır ağır iyileştirdim. Giderek daha çok eksikliğini duyduğum şeyleri tamamladım ve kendimi iyileşmiş hissediyorum. Yani şimdi aşağı yukarı yine eskiden olduğum gibiyim. Sotto voce. Ama neye yaradı bu yol? Malina. Yol hiçbir şeye yaramaz. Herkes için vardır sadece. Ama herkesin o yoldan gitme zorunluluğu yoktur. Fakat insan günün birinde bir değişim yapmak, yeniden bulunan ben ile artık eski ben olamayacak, gelecekteki bir ben arasında gidip gelebilmek zorundadır. Çaba harcamaksızın, hasta olmaksızın, pişmanlık duymaksızın. Ben, tempo giusto. Artık kendimden pişman değilim. Malina, en azından bunu beklemiştim. Bu bile güvenilir bir sonuçtur. Sana, bize kim ağlamak isteyebilir ki? Ben. Ama ötekiler neden ağlıyor? Malina, aslında bunun da son bulması gerekir. Çünkü sen, benim senin için ağlamamı ne kadar az hak ediyorsan, öteki insanlar da kendileri için ağlanmasını o kadar az hak ediyorlar. O zamanlar Timbuktu ya da Adelaide'daki birinin, Klagenfurt'taki yıkıntılar altında kalan, bir uçak saldırısında göl kenarındaki ağaçların altında yere yatan ve sonra çevresinde ilk ölüleri ve yaralıları gören bir çocuk için ağlamaları senin ne işine yarardı? O halde ağlama başkaları için onların canlarını kurtarmak ya da öldürmeden önceki saatlerin üstesinden gelebilmek için yapacak yeterince işleri var. Onların Avusturya malı gözyaşlarına gereksinimleri yok. Ayrıca ağlayanlar zaten daha sonra barış zamanında bir defasında böyle adlandırmıştım bu dönemi. Rahat bir koltukta ağlıyorlar. Artık silahlar sustuğu, yangınlar söndüğü zaman. Çekilen açlık da artık bir başka zamanın açlığı. Caddede iyi beslenmiş öteki insanların arasında çekilen bir açlık. Korku ancak sinemada aptalca bir korku filmi izlenirken yaşanıyor. Kışın değil, bir yaz günü denizde üşünüyor. Neredeydi? En çok nerede üşümüştün? Ender rastlanan güzel bir Ekim günü deniz kenarında değil miydi? O halde ötekiler yüzünden sakin kalabilirsin ya da sürekli tedirgin olabilirsin. Hiçbir şeyi değiştiremezsin. Ben. Piumoso. Ama insan hiçbir şey yapamıyorsa eğer, hiçbir iletişim kuramıyorsa, o zaman buna karşın yapabilecek ne var? Çünkü böyle hiçbir şey yapmamak insanlığa aykırı kaçar. Tedirginliğe sakinlik getirmek, sakinliği tedirgin etmek. Ben, dolento molto mosso. Aynı zamanda hem bir şey yapabileceğim hem de artık hiçbir şey yapamayacağım zaman ne zaman gelecek? Buna zaman bulabileceğim zaman ne zaman gelecek? Artık yanlış ayrımların yapılmadığı, yanlış yere korkulmadığı ve acı çekilmediği, insanın anlamsız bir biçimde kendi düşüncelerine gömülüp kalmadığı zaman ne zaman gelecek? Una corda. Düşünme aracılığıyla içime kapanıklıktan çıkmak istiyorum artık. Tutte le corde. Böyle gerekmiyor mu? Malina. Böyle istiyorsan ben. Artık sana sormayayım mı? Malina. Bu da bir sorudur. Ben. Tempo Guisto. Sen git. Akşam yemeğine kadar çalış. Sonra sana telefon ederim. Hayır, yemek pişirmiyorum. Zamanımı neden öyle yitireyim? Dışarı çıkmak istiyorum. Yapmak istediğim bu. Herhangi bir yerdeki küçük bir lokantaya kadar birkaç adım gitmek, gürültülü, herkesin yiyip içtiği bir lokanta. Böyle bir yere gitmek istiyorum, dünyayı bir kez daha gözümde canlandırabileyim diye. Alter haller gibi bir yer. Malina, bunun için emrindeyim. Ben, Forte, seni emrim altına alacağım daha. Seni de. Malina, görürüz bakalım. Ben, sonunda her şeyi emrim altına alabileceğim. Malina, bu büyüklük tutkusudur. Böyle bir çılgınlıktan bir başka çılgınlığa sürükleniyorsun. Ben, senza lisenza, hayır. Etkin olmak, sürdürüldüğü takdirde sonunda etkin olmamak demektir. Senin bana gösterdiğin gibi. O zaman artık büyüyen bir çılgınlık değil, şiddetinden yitiren bir çılgınlık söz konusudur. Malina, hayır, sen bir bütün olarak artıyorsun ve düşünmeyi bıraksaydın eğer, kendini artık hiç tartmasaydın, daha da artardın, gittikçe daha çok artardın. Ben, tempo, gücüm olmadığına göre nasıl artacağım? Malina, insan korkuyla da artabilir. Ben, demek ki seni korkutuyorum. Malina, beni değil ama kendini korkutuyorsun. Bu korkuyu gerçek doğuruyor. Ama bir izleyici olarak görebileceksin. Kendin hemen hemen hiç katılmayacaksın, burada artık katılmayacaksın. Ben, abbandonandosi, neden burada değil? Hayır, anlamıyorum seni. Ama o halde artık hiçbir şey anlamıyorum demektir. Aslında kendimi ortadan kaldırmam gerekir. Malina, keşke kendine zarar vermekle kendine yarar sağlayabilseydin. Bu tüm çarpışmaların başlangıcı ve sonucudur. Şimdi sen kendine yeterince zarar verdin. Bu senin için çok yararlı olacak ama senin düşündüğün gibi bir sana değil. Ben, tutto il clavicembalo. Ah, benim bir başkası olduğumu söylemek istiyorsun. İleride çok daha başka biri olacağım. Malina, hayır, çok saçma. Sen hiç kuşkusuz sensin. Bunu artık sen de değiştiremezsin. Ama burada etkilenen bir ben ve bir ben eyleme geçer. Sen ise artık hiç eyleme geçmeyeceksin. Ben, diminuendo. Bugüne kadar eylemden hiç hoşlanmadım. Malina, ama eyleme geçtin. Beni eylem konusu yapmalarına, seni işlemelerine, senin üzerinde de pazarlık yapılmasına izin verdin. Ben, non troppo vivo. Bunu da asla istemedim. Düşmanlarıma karşı bile eyleme geçmedim. Malina, düşmanlarının içinde seni gören bir teki bile olmadı. Bunu unutmamalısın ve sen de onlardan birini bile görmüş değilsin. Ben,